Ayrım 14, sayfa 147. Hep ürkek, solgun yüzü birden canlılıkla parlamıştı. Mavi, anlamlı gözleri dudaklarındaki minicik gülümsemesiyle neredeyse çocuksu bir hal almıştı. Kanitz boşuna çabaladı, uygun bir söz bulmak için. Kadın ince uzun vücuduyla, kendinden emin görünen haliyle çoktan elini sıkıp uzaklaşmıştı. Yürüyüşü bile öncekinden çok farklıydı. Hafiflemiş, ağır bir yükten kurtulmuş bir insanın yürüyüşüydü. Kanitz hala duralıyor, kadının arkasından bakıyordu. Ona bir şeyler söylemeliydim duygusu içindeydi. Otelin kapıcısı kadına anahtarı uzatmış, hademe çocuk da asansörün kapısını açmıştı bile. Kurbanın kasaptan ayrılışı böyle olmuştu işte. Yalnız balta Kanitz'in kafasına inmişti sanki. Birkaç dakika sarhoş gibi öylece durmuş, otelin boş taşlığına baka kalmıştı. En sonunda sokağın akan kalabalığı onu da içine çekivermişti. Nereye gittiğini bilmiyordu. Hiç kimse onu böyle insancıl görmemiş, ona böylesine bir teşekkür kalmamıştı. Hiç kimse onunla böyle konuşmamıştı. Size teşekkür ederim cümlesi hala kulaklarında çınlıyordu. İşte tam böyle bir insanı soyup soğana çevirmiş, aldatmıştı. Yürürken iki de bir duruyor, alnındaki terleri siliyordu. Birdenbire uykudaymış gibi yürüdüğü, Kartner Caddesi'ndeki büyük cam mekanlı mağazanın önünde olanlar oldu. Boş gözlerle vitrinin aynasına tararken yüzünü görüverdi. Suçluluğun yüzünün hangi çizgilerinde gizlendiğini bulmak için gazetede bir caninin fotoğrafına bakar gibi gözlerini kendi yüzüne dikti. Acaba dışarı çıkık çenesinde mi, kötü ifadeli dudaklarda, yoksa sert bakışlı gözlerinde miydi? Tekrar baktı. Gözlüklerinin arkasındaki ürkek, iri iri açılmış gözlerini görünce birden kadının gözlerini hatırladı. Öyle gözleri olmalı insanın diye aklından geçirdi. Yoksa benimkiler gibi etrafı kızarmış, sinirli, hırslı gözler değil. Mavi, pırıl pırıl, içten gelen inanç dolu gözleri olmalı. Bazen cuma akşamları annesinin gözleri de böyle olurdu. Evet, böyle bir insan olmalıydı. Aldatmaktan çok aldatılmaya hazır olan, dürüst, temiz, yürekli bir insan. Ancak onlar Tanrı'nın sevgili kullarıdır. Kendi kendisine, bütün kurnazlıklarım bugüne kadar mutlu yapmadı beni. Ezik, yitik, huzursuz bir insan olarak kaldım hep, diyordu. Böylece kendine yabancılaşmış olarak yol boyunca yürümeye devam ediyordu. Kendini hiç böyle zavallı bir halde görmemişti. Acıkmıştı, bir lokantaya girdi, yemek ısmarladı. Yediği her lokma tiksindiriyordu onu. Kekesferva'yı satacağım diye küpürüyordu kendi kendine. Hemen satacağım. Çiftlikle ne işim var benim? Çiftçi değilim ki. Tek başına 18 odalı koca bir villada oturup bir sürü kiracıyla mı didişeceğim? Benimkisi aptallıktı. Çiftliği kendi adıma değil bir emlak şirketi adına almalıydım. Çünkü günün birinde alıcının ben olduğumu öğrenir. Ayrıca da çiftlikten çok bir kazancım olsun istemiyorum ki. İsterse %20 ya da 10 kazançla geri alabilir çiftliği. Pişman olursa alabilir yeniden. Bu düşünce onu rahatlatmıştı. Yarın ona mektup yazarım ya da kendim sabah erkenden gitmeden onu görür, teklifimi yaparım. Evet, en doğrusu buydu. Ona çiftliği yeniden satın alma imkanı vermeliydi. Artık rahat uyuyacağını sanmıştı ama üst üste iki uykusuz, perişan geçen geceye rağmen o gece de kötü, rahatsız bir uyku uyudu. Kulaklarında hep o yarı kuzeyli Alman ağzıyla söylediği "çok teşekkür ederim" kelimeleri çınlıyor, bütün sinirleri heyecandan geriliyordu. 25 yılda hiçbir iş dostumuzu bu en büyük, en mutlu işinde olduğu kadar üzmemişti. Sabah saat 7.30'da çoktan sokağa fırlamıştı. Paso'ya gelen ekspresin saat 9.20 geçe kalkacağını biliyordu. En pahalısından, en güzelinden koca bir kutu çikolata aldığı halde kadına yol armağanı olarak bu kadarı bile yeterli görünmüyordu ona. Bir ileriki mağazadan kırmızı çiçeklerden koca bir de demet yaptırttı. İki eli dolu doğru otele gitti. Bunların bayan Deisenhoff'un odasına gönderilmesini söyledi. Görevli Viyana usulü Kanitz'i kibarca içeriye alarak "İçeri buyurun Bay von Kanitz, sayın bayan kahvaltı salonundalar" dedi. Kanitz bir an düşündü. Dünkü ayrılışları ona o kadar dokunmuştu ki yeni bir karşılaşmanın bu güzel anıyı bozacağından korkuyordu. Sonra kararlı adımlarla bir elinde çikolata, öbüründe çiçeklerle kahvaltı salonuna girdi. Kadın ona sırtı dönük oturmuştu. Yüzünü görmeden bile bu zayıf, incecik varlığın masada oturuşundaki sakin, alçak gönüllü halinde farkında olmadan onu sarsan, heyecanlandıran dokunaklı bir hava sezinlemişti. "Yolculuğunuz için küçük bir hediye." Kadın irkiliverdi. Yüzü al al olmuştu. İlk defa birinden çiçek alıyordu. Daha doğrusu daha önce de bir kere almıştı. Mirasa konmak isteyen akrabalardan biri onu kendinden yana çeker umuduyla odasına birkaç kuru gül göndermişti. Prenses çiçekleri hemen geri göndermesini emretmişti ona. Şimdi ise başka biri geliyor, ona çiçek getiriyordu. "Ah hayır," diye kekeldi kadıncağız. "Buna layık mıyım? Benim için çok fazlasıyla güzel bunlar." Buna rağmen teşekkür eden bakışlarını Kanis'e doğru kaldırmıştı. Çiçeklerin rengi mi yansımıştı, yoksa hızla dolaşan kanın etkisiyle miydi? Pembemsi bir parıltı sıkılgan ürkek yüzünde gittikçe yayılıyordu. Yaşlanmakta olan kadıncağız bayağı güzeldi o anda. "Oturmaz mısınız?" diye şaşkınlıkla sordu. Kanit beceriksizce kadının karşısına oturuverdi. "Sahiden gidiyor musunuz?" diye sorarken sesinde bir üzüntünün titreyişleri seziliyordu. "Evet," diye karşılık verdi kadın, başını eğdi. Bu evette ne sevinç ne de üzüntü vardı. Umut, hayal kırıklığı da yoktu. Özel bir anlamla söylenmemiş, sakin, yenik bir evetti bu. Kanit sıkılarak, biraz da ona yardım etmek isteğiyle, geleceğini telgrafla bildirip bildirmediğini sordu. "Yo, hayır, hayır, telgraf göndermemişti. Yıllardır tek bir telgraf bile almamışken böyle bir şey korkutabilirdi onları. Yakın akrabalardı herhalde." "Hayır, yakın akraba da değillerdi. Yeğeni sayılırdı. Ölen üvey kız kardeşinin kızıydı. Kocasını hiç tanımıyordu. Küçük bir çiftlikleri vardı. Arıcılıkla da uğraşıyorlardı. Kendisine işten bir mektup yazarak ona istediği kadar kalabileceği bir oda verebileceklerini söylemişlerdi. Kanit, ama orada o küçücük ücra kasabada ne yapacaksınız diye sordu. Kadın bilmiyorum dedi. Başını öne eğmişti. Dostumuz heyecanlanmaya başlamıştı. Bu zavallı yaratığın çevresindeki boşluk, yalnızlık, umursamazlık kendi göçebe hayatını hatırlatıyordu ona. Kadının ne yapacağını bilmez hali de onu andırıyordu. "Hiç anlamı yok," diye neredeyse öfkeli bir sesle konuştu. "Akrabaların yanında kalmak doğru değil, iyi olmaz. Ayrıca bu ücra yere tıkılıp kalmanıza da artık gerek yok." Kadın üzgün, minnet dolu bakışlarla Kanis'e baktı. "Evet," diye içini çekti. "Ben de biraz çekiniyorum ama başka ne yapabilirim ki?" Bunları önüne bakarak söylemiş, sonra da ondan yardım umar gibi mavi gözlerini kaldırıp Kanis'e bakmıştı. Kanis bir gün önce insanın böyle gözleri olmalı diye düşünmüştü. Birden nasıl olduğunu kendi de bilmeden bir istek geldi dudaklarının ucuna kadar. "Öyleyse en iyisi burada kalın," dedi. "Benim yanımda kalın." Kadın irkilmişti, gözlerini dikip baktı. Kanis istemediği bir şeyi söylemiş olduğunu fark etmişti birden. Her zaman yaptığı gibi sözü tartıp biçmeden dudaklarından çıkıvermişti. Kendisinin bile anlam veremediği bir şey birden ses haline gelmişti. Ancak kadının yüzünün kıpkırmızı kesildiğini görünce söylediği şeyin farkına vardı. Yanlış anlamasından korktu. Belki sevgilim olarak demek istediğimi sanmıştır. Kendine hakaret edildiğini düşünmesin diye acele ekleyiverdi. "Karım olarak demek istedim." Kadın şiddetle irkildi. Ağzı gerilmişti. Kanisi çıkaracak bir şey söyleyecek sandı. Kadın birden yerinden fırlayarak salondan dışarı kaçtı. Dostumuzun hayatının en korkunç anıydı bu. Yaptığı çılgınlığı ancak şimdi anlamıştı. O güne kadar kendisine güvenen tek iyi yürekli insana hakaret etmiş, onu kırmış, küçük düşürmüştü. Kendisi gibi neredeyse ihtiyarlamaya yüz tutmuş, çirkin, sokak sokak dolaşıp komisyonculukla para kazanan bir Yahudi parçası, nasıl olur da yüreği bu kadar hassas, ince bir yaratığa evlenme teklif edebilirdi? Kadının iğrenerek kendinden kaçmasına elinde olmadan hak veriyordu. Pis pis sırıtarak iyi oldu dedi kendi kendine. Hak yerini buldu. Sonunda benim gerçek yüzümü gördü. Serseriliğim için bana teşekkür etmektense böyle davranması daha iyi. Kadının kaçışı ona en ufak bir şekilde hakaret gibi gelmemiş. Tersine bunu bana kendisi açıkça söyledi. Sevinmişti üstelik. Cezasını çektiğini anlıyordu. Kendisi için düşündüğü bütün aşağılatıcı şeyleri şimdi kadının düşünmesi bir bakıma çok yerindeydi. Derken kadın yeniden kapıda görünüvermişti. Gözleri nemlenmişti. Son derece heyecanlıydı. Omuzları titriyordu. Masaya doğru geldi. Ancak tutunarak sandalyeye oturabildi. Gözlerini kaldırmadan hafifçe iç geçirdi. "Özür dilerim," dedi. "Öyle birden yerimden fırladığım için özür dilerim. O kadar şaşırmış, ürkmüştüm ki. Bana nasıl? Beni tanımıyorsunuz bile. Beni hiç tanımıyorsunuz." Kanis tek kelime söylemeyecek kadar şaşkındı. Kadın da öfke değil, korku görürdü. Ansızın yaptığı teklif karşısında kendisi gibi kadın da ürkmüştü. Ne birinin cesareti vardı konuşmaya, ne ötekinin birbirine bakmaya da cesaret edemiyorlardı. Kadın o sabah gitmedi. Akşama kadar bir arada oldular. 3 gün sonra Kanis teklifini tekrarladı. 2 ay sonra da evlendiler. Doktor Kondor konuşmasına ara verdi. Sonra yeniden anlatmaya başladı. İçkimden son bir yudum daha alayım. Hikayeyi hemen bitireceğim. Yalnız bir kere daha söyleyeyim. Dostumuzun mirasçı kadına kurnazca sokulup çiftliği ele geçirmek için ona evlenme teklif ettiğini söylerler. Doğru değil bu. Şimdi sizin de öğrendiğiniz gibi Kanis çoktan çiftliğe sahip olmuştu. Kadınla evlenmesine gerek yoktu. Evlenme teklifinde en küçük bir art düşünce yoktu. Küçük komisyoncu hile yoluyla evlenmek cesaretini hiçbir zaman bulamazdı kendinde. Tersine kendisinin hiç de istemediği dürüstçe bir duyguya kapılmıştı. Bu duygusunda da şaşılacak şekilde sonuna kadar dürüst kaldı. Gerçekten mutlu bir evlilikleri oldu. Birbirini iyi tanımlarsa zıtlıktan ahenk doğar. Çoğu kez de görünürde şaşılacak şeylerin doğal oldukları anlaşılır. Beklenmedik sırada birbirlerini bulan bu çiftin ilk tepkisi de karşılıklı korkmak olmuştu. Kanis biri çıkıp da kadına eski karanlık işlerini anlatacak, kadın kendisinden soğuyacak diye korkutaydı. Bu yüzden bütün gücüyle geçmişini silmek için uğraştı. Karanlık bir takım işlerini durdurdu. Borç senetlerini zararına elden çıkardı. Eski iş ortaklarından uzak durdu. Hristiyan oldu. Kendine çevresi geniş bir vaftiz babası buldu. Adına kulağa daha asil gelen Kekesfelva soyadının eklenmesi için yüklüce bir parayı gözden çıkardı. Kadın bugün yarın ona olan güvenini kaybeder korkusuyla dün gecesine kadar ne yaptığını bilmez bir mecnun gibi yaşadı. Kadın ise pek mutluydu. O canavar hanımı 12 yıl gece gündüz durmadan onun beceriksizliğini, aptallığını, kötülüğünü kafasına takmıştı. Bu yüzden kendine güveni kaybolan zavallı bayan Deitzenhof yeni efendisinden de hor görülmeyi, itilip kakılmayı, işkence edilmeyi beklemişti. Köleliği kaçınılmaz kaderinin bir parçası olarak uysallıkla kabullenmişti. Şimdi ise hele bir bakın, her şey nasıl da değişmişti. Ne yapsa erkeğinin gözünde doğru, haklı çıkıyordu. Hayatını adadığı adam ona her yaptığı şey için yeniden teşekkür ediyor, hep saygılı bir ürkeklikle davranıyordu. Kadıncağız şaşkınlık içindeydi. Bu kadar sevgiyi, duygusallığı kafası almıyordu. Bu kız kurusu da böylece yavaş yavaş canlanmaya başlamıştı. Güzelleşmiş, vücudu dolgunlaşmıştı. Öyle ki 1-2 yıl sonra kendi gibi hor görülen, kenara itilen, ezilen bir kadının da öbür kadınlar kadar saygı görebileceğine, sevilebileceğine aklı yatmaya başlamıştı. Asıl gerçek mutluluklarına çocuk doğunca ulaştılar. O yıllarda Kekesferva yepyeni bir heyecanla işlerine sarılır olmuştu. Komisyonculuğu geride bırakmış, yaptığı çalışmalar önem, anlam kazanmıştı. Şeker fabrikasını yeniletmiş, Neustadt'ta bir merdane fabrikasına ortak olmuş, o zamanlar çok söz edilen içki kartelinin mali işlerini üzerine almıştı. Kekesfava'nın bu defa zengin, gerçekten zengin olması, karı kocanın kendi hallerinde tutumlu yaşayışlarını etkilememişti. Pek sık hatırlanmak istemedikleri için olacak, evlerine de seyrek misafir çağırıyorlardı. Bildiğiniz ev de o tarihlerde bugünküyle ölçülemeyecek kadar sade, tam bir köy eviydi. Şimdikinden daha da mutlu olduğu da muhakkaktı. Sıra Kekesfelva'nın ilk sınavını vermesine gelmişti. Karısının epeydir sancıları vardı. Yemek yemiyor, durmadan zayıflıyor, her gün biraz daha halsizleşiyordu. Nöbet geldiği zamanlar işi başından aşkın kocasını önemsiz kişiliğiyle rahatsız eder korkusuyla dudağını ısırarak acısını gizliyordu. Durum saklanamaz hale gelince de artık iş işten geçmişti. Kadını milde iltihabından, aslında kanserdi, ameliyat etmek üzere can kurtaranla Viyana'ya götürdüler. Kekesfelva'yı bu vesileyle tanıdım. Ondaki kadar çılgın, korkunç umutsuzluğa başka kimseye rastlamamıştım. Tıbbın karısını kurtarmaktan aciz kalabileceğini akla almıyor, almak istemiyordu. Doktorların tembelliğini, beceriksizliğini, umursamazlığını görüyordu sadece. Karısını iyileştirecek profesöre 50 bin, 100 bin kron vereceğini söylemişti. Belki ameliyata ihtiyaç görmeyen bir doktor bulur umuduyla Budapeşte'den, Münih'ten, Berlin'den bütün uzmanları Viyana'ya çağırtmıştı. Kurtarılması imkansız hasta, beklenildiği gibi neşterin altında kalıverince, Kekesfelva'nın hepiniz katilsiniz diye bağırarak gözlerindeki o çılgın bakışı ömrüm boyunca unutamayacağım. Bu olay onun sonu oldu. O günden sonra yaşayışında birçok şey değişti. Çocukluğundan beri hizmet edip kulu kölesi olduğu bir tanrı ölmüştü. Paraydı bu. Yeryüzünde önem verdiği tek şey çocuğuydu artık. Villasına kahyalar, hizmetçiler aldı. Eve yepyeni bir biçim verdi. Ömür boyunca tutumlu yaşamaya alışık olan bu adama rahatlık, şatafat az gelmeye başlamıştı. Çocuğu 9-10 yaşlarındayken Paris'e, Viyana'ya, Nice'ye götürdü. Onun her istediğini yapıp şımarttı. O güne kadar para kazanmakta gösterdiği çılgınca hırs şimdi tersine dönmüştü. Aynı hırsla savuruyordu parayı. Belki de ona kibar, nazik demekte pek haksızlık etmediniz. Çünkü yıllardır gerçekten kazancı, zararı umursadığı yok. Milyonlarıyla karısının sağlığını satın alamayınca parayı hor görür, küçümser olmuştu. Kekesi ablanın çocuğuna düşkünlüğünü size uzun uzun anlatmak istemiyorum. Vakit çok geç oluyor çünkü. Babanın bu düşkünlüğüne hak verilmeyecek gibi değildi. Kız pek güzelleşiyordu çünkü. O yıllarda incecik, narin, zarif hareketleri gerçekten perilere benziyordu. Açık, dostça bakan kül rengi gözleri vardı. Annesinden ürkek yumuşaklığı, babasından da güçlü bir akıl mantık almıştı. Hayatın kötülüklerini, zorluklarını hiçbir zaman bilmeyen, sadece çocuklara özgü harikulade bir rahatlıkla büyüyordu. Babası, çocuğunun üstelik böyle bir çocuğun sakat kalabileceğine bir türlü inanmak istememişti. Bugün de hala inanamıyor. Çılgınlığa varan davranışlarıyla ne saçmalıklar yaptığını anlatmaya çekiniyorum. Yeryüzünde ne kadar doktor varsa hepsini nasıl deli ettiğini, avuç dolusu parayla kesin, çabuk bir tedaviye nasıl zorladığını anlatamam. Hele boş yere sırf kendi çılgın sabırsızlığına boyun eğeyim diye 2 günde bir telefonla beni çağırması, en yenisini güvendiğim bir meslektaşım anlattı. Kekesfelva her hafta üniversite kitaplığına gidip öğrencilerin arasına giriyor, sözlükteki bütün yabancı Latince kelimeleri bulup çıkarıyormuş. Sonra biz doktorların belki görmediği ya da unuttuğu bir şeyi bulmak umuduyla da bütün tıp kitaplarını karıştırıyormuş. Yine başka yerden de belki güleceksiniz ama bu gibi saçmalıklar hırsın büyüklüğünü gösterir. Kızı iyileşirse Musevi kilisesiyle papaza yüklüce para adamış. Hangi tanrıya başvuracağını bilmez halde. Atalarının tanrısına mı yoksa yenisine mi? İkisinden birisinin hışmına uğramak korkusuyla çıkar yol olarak ikisine de adak adamış. Bütün bu gülünç ayrıntıları size laf olsun diye anlatmıyorum. Bu ezilmiş perişan adam için kendisini dinleyen, dertlerini anlayan, en azından anlamak isteyen birinin ne kadar önemli olduğunu anlamanızı istiyorum. Felaketlerle dolu dünyada sanki sadece kendisinin, sadece kendi çocuğunun başına bu felaket gelmiş gibi bencil bir ihtirasla hayatı herkese zindan ettiğini biliyorum. Yine de tam böyle bir sırada onu yalnız bırakmak olmaz. Çünkü çılgınlık derecesine varan güçsüzlüğü, çaresizliği onu her gün biraz daha hasta ediyor. Sevgili Teğmen, gençliğinizi, neşenizi, canlılığınızı bu acılı eve vermekle gerçekten iyi bir iş yapıyorsunuz. Sadece başkaları sizi yanıltır kaygısıyla Kekes Fermo'nun özel yaşamını biraz uzunca anlattım size. Bütün bu söylediklerimin aramızda sır kalacağına inanıyorum. Elbette, dedim. Doktor Kondor konuştuğu sürece ağzımdan çıkan ilk kelimeydi bu. Sersemlemiştim. Yalnız doktorun Kekes Fermo üzerine bütün düşüncelerimi ters yüz eden şaşırtıcı açıklamaları değildi beni sersemleten. Aynı zamanda kendi budalalığıma, aptallığıma da şaşmış kalmıştım. Demek 25 yaşıma rağmen hala gözü kapalı dolaşıp durmuşum. Haftalarca her gün evin konuğu olduğum halde gözlerimde merhametten bir sis perdesi, aptalca bir gizlilik duygusuyla hiçbir şey sormaya cesaret edememiştim. Ne kızın hastalığı, ne evde yokluğu sezilen anne üzerine bir şey sormuş, ne de bu garip adamın zenginliğinin nereden geldiğini öğrenmek istemiştim. Göz kapakları düşük, bu üzgün bakışlı badem gözlerin bir Macar asilinin değil de Yahudi ırkının 1000 yıllık savaşın keskin, acımasız, aynı zamanda yorgun izlerini taşıyan bakışları olduğunu nasıl olup da görememiştim. Edith'in kanına başka yabancı unsurların da karışmış olduğunu nasıl fark etmemiştim. Geçmişten kalma bir takım şeylerin kabus gibi evin üzerine çöktüğünü nasıl olup da sezmemiştim. Şimdi yıldırım hızıyla bir yığın ayrıntı üşüyordu kafama. Sanki içimden geçenleri okumuş gibi Doktor Kondor üzerime doğru eğildi. O küçücük yumuşacık eliyle elimi okşadı. Bunları fark etmenize imkan yoktu Teğmen. Nasıl fark edebilirdiniz ki? Çok başka bir dünyada yetişmiştiniz çünkü. Üstelik acayip olağanüstü şeylere kuşku duymayı daha öğrenmemiş mutlu bir yaştasınız. Benim gibi yaşlı birinin sözüne inanın. Bazen hayat insanı aldatabilir. Ama bundan dolayı utanmamalı. Hatta gözlerinde keskin gözlemci bakış yerine insanlara, olaylara güvenle bakabilmek Tanrı'nın bir lütfudur. Yoksa bu yaşlı adamla hasta kızına hiçbir zaman yardım edemezdiniz. Hayır hayır şaşmayın. Her şeyden önce de sakın utanmayın. İçgüdüsel bir iyilikle en doğru olanı yaptınız. Sigarasının izmaritini köşeye attı, gerindi, iskemlesini geriye itti. Artık gitmem gerek sanırım dedi. Ben de onunla kalktım. Sersemliğim hala geçmemişti. Çünkü garip bir şeyler olduğunu seziyordum içimde. Öğrendiğim şeyler beni şaşkınlık içinde bırakmış, sinirlerim gerilerek uyanıvermişti. İyice sinirlenmiştim. İçimde gizli bir sıkıntı, basınç duyuyordum. Çok iyi hatırlıyordum. Doktor Kondor anlatırken bir ara bir şeyler sormak istemiştim ama yeterince soğukkanlı değildim. Sözünü kesecek kadar belli bir bölüm anlatırken herhangi bir ayrıntıyı öğrenmek istemiştim. Şimdi tam sorabileceğim bir sırada dinlemenin verdiği heyecanla iyice aklımdan çıkmış olmalıydı. Konuşmanın bütün noktalarını hafızamda yokladım, boşuna. Vücudumun bir yerinde kesin bir sancı duyup da yerini kestirememek gibi bir duyguydu bu. Yarı yarıya boşalmış şarap evinden çıktığımız o bir dakika boyunca durmadan hatırlamaya çalıştım. Ayrım sonu sayfa 159.